Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Günaydın Seyfettin, merhabalar.
Günaydın.
Evet, yani işsizlik rakamları açıklandı. İstersen onun üzerinde biraz duralım. TÜİK'in, yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun azalma olduğundan da bahsediyorlar. Ama bir önceki aya göre 0.3 puanlık azalışla %10,3 seviyesinde gerçekleştiğini açıklıyor. Buna karşılık da tuhaflıklar da var galiba.
Var.
Kadın erkek tuhaflıkları. Bir ondan yani, önce.
Pardon, sözünü kestim Ömer.
Ha, estağfurullah. Bir de ondan sonra bunu bitirdikten sonra da nicedir aklımızda olan bir sorunu, yani sermaye ve işveren çevrelerinin TÜSİAD'ın adında İstanbul Ticaret Odası da olmak üzere bazı kuruluşların itiraz ettikleri durumlar var ve iktidarla biraz gerilimli anlar yaşanıyor. Oradan gidişat nedir?
İktidarla mı gerilimli anlar yaşanıyor? O da aslında tartışmaya çok açık. Çünkü Hisar Cıklıoğlu dün yine bir yerde konuşmuş. Doğrusu notlar da aldım. İlginç yani. Bu meseleyi hakikaten biraz deşelim. Kısaca işsizliğe gelecek olursak, yani tamam 10,3'e düşmüş 10,6'dan. İyi de neden düşmüş? Buna baktığın zaman tabii bir takım tuhaflıklar ortaya çıkıyor, ama önce şunu da not edeyim lütfen. Çünkü bu bir medyada göremiyor, ama biz yakından takip ettiğimiz için görebiliyoruz. Mayıs ayını revize etmiş TÜİK. Yani bu ara sıra revizyon oluyor. Yani işsizlik oranını revize etmiş. %10,9'du, %10,6 diye düzeltmiş. Şimdi 0,3 puanlık bir azalış, bir revizyon. Çok sıradan bir revizyon değil ve TÜİK bunu açıklamalı yani. Böyle revizyonlar yaptığı zaman bir not düşmeli. Şu nedenle biz Mayıs'ta yanlış tahmin etmişiz. Aslında 10,6 tekrar baktık. Bunu söylemiyor. Neyse, bunu geçeyim. 0,3 puan düşüyor. Peki işsizlik neden azalır? Yani sağlıklı bir işsizliğin azalması için istihdam değil mi artar? İşsiz sayısı evet. Da azalır. Doğrusu budur. Yani daha doğrusu sağlıklı oranı budur. Ama başka şekillerde de işsizlik oranı azalabilir ve bu yanıltıcı olabilir. Nitekim öyle olmuş. Şimdi kadınlarda sorun yok. Onun için kadınları çok kısaca geçeyim. Neden sorun yok? Yani tuhaflık yok daha doğrusu. Kadın işsizlik oranı Mayıs'tan Haziran'a 19,000 artmış olabilir. İşsiz sayısı da etmiş. Bir dakika, kadınlarda işsizlik oranı 19, evet, işsizlikte de 10,000'lik artış var. Yani iş gücü de artmış. Tamam, bu kötü bir şey değil, iyi bir şey. Ama bunun sonucunda aslında kadın işsizlik oranı değişmemiş. %13,8'de kalmış. Erkeklere bak, o zaman demek ki erkeklerdeki gelişmeden düştü işsizlik oranı bu kadar, 0,3 puan. Ne olmuş erkeklerde? İşsizlik oranı istihdamda 65,000 azalış var. Şimdi buna karşılık işsizlikte de 146,000 azalış. Yani iş arayan sayısı erkeklerde 146,000 azalmış. İstihdam kayıpları var. Üstelik de az buz değil, aylık olarak 65,000. Ama aynı zamanda iş arayan erkek sayısı da 146,000 azalıyor. Şimdi bunun sonucunda 0,6 puan düşmüş işsizlik oranı. %8,5'aymış. Toplamda da tabii 0,3 puanlık düşüş bu şekilde ortaya çıkmış. Şimdi burada tabii bir dizi soru işareti var. Çünkü bir aylık verilerde artık TÜİK şeyden vazgeçti. İstihdam, sektörel istihdamları vermiyor. İyi de yaptı, çünkü saçma sapan rakamlar çıkıyordu ortaya. Çok oynaktı aydan aya. Kimi sektörde 250,000 artıyor. Takip eden ayda 250,000 azalıyor aynı sektörde. Böyle şeyler yaşanıyordu. Çünkü yetmiyor örneklemi. Onun için 3 aylıklara bıraktı sektör istihdamını. Lafı uzatmayayım. Bu erkeklerdeki büyük istihdam azalışının hangi sektörden veya sektörlerden kaynaklandığını bilmiyoruz. Bilmeyince de bir şey söylemek zor, ne olduğunu anlamakta. Ama iş gücünde 200 küsur bin erkeklerde azalış var. Şeye bakıyorsun, hani bunlar normalde nereye gider? Yani iş aramaktan vazgeçmiş olabilirler ama en azından bu işte potansiyel iş gücü diye adlandırdığı TÜİK'in kesime, yani iş aramıyor ama çalışmak istiyor. Çeşitli nedenlerle iş bulma ümidi olmadığı için aramaktan vazgeçmiş. Şimdi bunu oradan izliyordum. Özellikle COVID pandemi döneminde böyle anormallikler büyük çapta ortaya çıkmıştı ama orada gözüküyordu ve geniş anlamlı, genişletilmiş işsizlik oranı, geniş tanımlı işsizlik oranı da artıyordu. İşsizlik oranı değişmese veya düşse bile. Şimdi o da görülmüyor. Nereye gitti bu erkekler bilmiyoruz. Hani kadınlarda olsa bunu az çok tahmin edebiliyoruz. Çünkü tümüyle iş gücünden çıkıyorlar. Yani potansiyel iş gücünden de çıkıyorlar. Ev kadını oluyorlar. TÜİK'te ev kadını diye bir kalemi var. Oradaki sayı artıyor. Oraya gidiyorlar. Erkekler ne oldu? Ev erkeği mi oldu?
Ev erkeği oluyorlar, evet.
Ev erkeği oldular herhalde. Yani bu tuhaflık, en önemli tuhaflık bu. Şimdi bu önümüzdeki hafta şey açıklanacak, 3 aylık yani ikinci çeyreğin rakamları. Tabii Haziran ayı da oraya dahil olacak. Orada daha iyi görebileceğiz tam ne olduğunu. Bir fikrimiz olacak. Onu o zaman konuşuruz. İstersen şeye dönelim. Evet. Özel sektörün kredi şikayetine.
Evet, çok bayağı ciddi itirazlar ve eleştiriler gelmişti,
evet,
ama.
Bir süredir hakikaten bu gündemde. Ne oluyor? Aslında görülebiliyordu rakamlardan da. Nihayet seslerini çıkarmaya başladılar. İşveren kesimi. Kredi bulamıyoruz diyorlar. Bulsak da çok pahalıya satıyor bankalar. Şimdi dün Hisarcıklıoğlu'nun hakikaten yaptığı konuşma, bir işverenler toplantısı, geniş bir toplantı yapılmış vesileyle, şimdi ismini unuttum, bir kuruluş. Enflasyon diyor ki, şimdi bir sorun ne? Onu önce isterseniz Hisarcıklıoğlu'nun ağzından tek tek bakalım. Enflasyon nedeniyle kredi ihtiyacı arttı diyor. Doğru. Enflasyon nedeniyle kredi ihtiyacı arttı. Çünkü o kadar ani bir enflasyon ortaya çıktı ki, yani %20'ye civarındaki enflasyon bir yılda %80'e çıktı. TÜFE'den bahsediyorum. Üretici enflasyonu daha da korkunç. Şimdi böyle olunca esas da üretici enflasyonu da önemli. %140 mı, 50'ye mi, ne geldi artık, %150'ye mi? Takip edemiyorum. Ne oluyor? İşletme sermayeleri, firmaların eridi gitti aniden. Çünkü değil mi, işletme sermaye istediğimiz ne? Üretmek için mal alacaklar, işte girdi alacaklar, ara malı alacaklar falan, üretecekler. Onu satışa çıkartacaklar. İşte satmak için de bir süre geçecek ve o arada geçen zamanda bütün bunları finanse etmek lazım. İşletme sermayesi buna yarıyor. Şimdi bu tabii müthiş bir maliyet artışı olunca yetmez oldu işletme sermayeleri. Kredi almak için bankalara gidiyorlar. Bankalar tereddütte bir süredir. Neden tereddüt ediyorlar? Çünkü gidişattan emin değiller. Bir çöküntü olabilir. Firmaların sarsılabilir, iflaslar olabilir. Geri ödemelerde büyük sıkıntı yaşanacağı için buna kredit crunch diyoruz. Türkçe ne diyoruz bilmiyorum ama işte İngilizce bizim literatürde credit crunch, yani bankalar kendi şeyleriyle risklerin arttığını düşünerek kendilerinden öyle her önüne geleni kredi vermez oluyorlar. Daha inceleyip sık dokumaya başlıyorlar. Şimdi bu bir kere var, bu var. Yok ki zaten Hisarcıklıoğlu, firmalarımız talep ettikleri kredileri alamıyorlar. Alanlara ne oluyor? Alanlara da çok yüksek kredi faizi oranları uyguluyorlar. Tabii, çünkü riskler arttığı, geri ödeme riskinin arttığını gördüğü zaman bankalar ya hiç vermez risk çok yüksekse, ya da o riski, daha makul bir riskse, o riski faizin üstüne koyar.
Şimdi, kredi sıkışması diyorlarmış bu arada.
Kredi sıkışması.
Ya da arzı daralması.
kredi arzı evet, daralması.
Tamam.
Evet, peki ben de bir de şeyi de söyleyeyim. Rifat Sarcıklıoğlu'ndan bahsediyoruz. O da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı.
Tabii ki. Başkanı. Tabii Rifat Bey.
Evet. Şimdi yaptığı konuşmada kredi ihtiyacı çok geçmiş dönemlere göre çok ama çok artmıştır demiş.
Arttı ve tamam alamıyorlar ya da alabilen çok yüksek kredi faizi. Şimdi çok yüksek kredi faizi dediği zaman bir dakika diyorsun. Çünkü %90 %100 kredi vermiyorlar. Yani bir söylenenler %40'ı buluyormuş, %35, %40'ı. Mevduata biliyorsun %16, 17, 18 veriyorlar. Merkez Bankası'ndan %14 ile fon alıyorlar. Üstüne işte bütün bu riskleri dikkat alarak koyuyorlar. Ama bu faiz enflasyonun neredeyse yarısı kadar mı? Evet, normalde hiç şikayet etmemeleri lazım değil mi? Çünkü reel faiz o zaman negatif hem de büyük çapta. Şikayet ediyorlar çünkü ileride enflasyonun ne olacağı belli değil. 3 yıl, 2 yıl, 3 yıl hele vadeli bir kredi aldığın zaman %40 faizden yarın öbür gün enflasyon %20'ye düşerse batarsın. Yani büyük bir belirsizlik yaratıldı. Aslında Türkiye ekonomisi bir çıkmaz. Benim şikayetim şu, daha doğrusu eleştirim şu Sayın Hisarcıklıoğlu'na ve işveren çevresine. Kardeşim bunu bu duruma nasıl geldik biz? Enflasyon bundan sorumluysa bu enflasyonu kim yarattı? Bizzat Cumhurbaşkanlığı'nın para politikası yaratmadı mı? Bu politikayı ısrarla savunup ve uygulamaya bunun için Merkez Bankası başkanlarını şey etmediklerinin lafını dinlemediği için işten alan yerine daha uyumları atayan Cumhurbaşkanı bunları yaparken siz neden gıkınızı çıkartmadınız? Türkiye ekonomisi bu çıkmaz yola sokulduğunda daha doğrusu bu yola doğru sokulmaya doğru giderken çıkmaza doğru giderken siz neden hiç ses etmediniz? Şimdi evet. Peki etmediniz veya korktunuz veya da dediniz o ne güzel ucuz kredi bulacağız dediniz bilmiyorum. Onu işverenlerin temsilcileri açıklamalı, sadece Uluoğlu açıklamalı. Şimdi geliyorum şeye peki ne öneriyor? Bu daha ilginç değil mi? Peki şikayet evet. Bu. Çözüm ne? Hisarcıoğlu diyor ki bankaları sorumlu tutuyor. Diyor ki bunlar vermiyorlar diyor. Ama hangi bankalar? Orada aslında ağzındaki baklayı daha net olarak ortaya çıkartmış. Diyor ki kamu bankalarına bir kere ciddi bir övgü yapıyor. Diyor ki bu üç kamu bankası hele pandemi döneminde nasıl rahatlattı bize. Ucuz kredileri verdi enflasyonun altında özellikle konut kesimini hatırlarsanız. Bunları özel bankalar bu kamu bankalarının davranışını, politikasını örnek almalı diyor. Yani onlar da böyle çok inceleyip sık dokumasın özel bankalar hem isteyene versin krediyi hem şey bu kadar yüksek şeyden vermesin ki nominal faizi yüksekliğinden şikayet ediyor. Aslında reel faiz söylediğim gibi negatif ama ver, daha da düşük versin. Çünkü zaten %14 ile Merkez Bankası'ndan alıyor. %17 ile vatandaştan topluyor paraları. Tabii o arada Merkez Bankası onların bir kısmını el koyuyor ya. Neyse geçiyorum onu. Şimdi kamu bankaları siz de kamu bankaları gibi yapın dediği zaman özel bankalara orada bir dakika demek zorundayız. Kamu bankaları nasıl yapabiliyor bunu? Çünkü arkasında devlet var. Böyle gelişi güzel kredi verdiği zaman, riskli krediler dağıttığı zaman ya da normal kredi piyasasındaki faizlerin altında verdiği zaman bunun sübvansiyonlu desteğini zarar ettiği zaman bu zararları sermaye takviyesi yaparak telafi eden kim? Devlet. Özel bankalar bunu yapacak mı? Devlet. Tabii ki yapmayacak. Yani tutarsız Hisarcıklıoğlu'nun söyledikleri, önerdiği çözüm tutarsız. Özel bankalara acaba insan yani bunu bilmez mi Hisarcıklıoğlu? Bilir. Yani bu piyasa değil mi? Kapitalist sistemdir. Finans piyasası. Öyle iyi niyetlerle ya da politik güdülerle işte memleket ekonomi batıyor bizim de bir şeyimiz olsun faydamız olsun deyip esas amaçlarından değil bunlar özel işletmeler. Hele bankalar çok hassastır. Yani zarar ettiği zaman iflasa gidebilir ve bu büyük bir sorundur. Bunu bu işleyişi nasıl değiştireceksin onu söylemiyor Hisar Çukluoğlu. İyi niyetlerini iş. Ha bir de tabii bankalar çok kar ettiler ama o karlar da bu ani faiz enflasyon artışından önemli ölçüde kaynaklanıyor. Çünkü ne kadar gerçekte kar ediyorlar o da şüpheli. Yani uzun lafın kısası şuraya şu noktayı bir kez daha vurgulamak isterim. Bütün bu yaşanmakta olan sorunu enflasyon yarattı. Bu enflasyonu da iktidar yarattı.
Şimdi peki Seyfettin ben de bir şey sorabilir miyim? Şimdi
önerecekse önce Hisar Cıklıoğlu'nun bu enflasyonu düşür diye Cumhurbaşkanlığı'na şey etmesi lazım, seslenmesi lazım.
Evet, ben de bir şey soracağım. Şimdi ortada sen uzun zamandan beri pek çoğumuzun da dile getirdiği gibi özellikle iktisadi alanda uzman olan senin gibilerin ciddi bir sorun var enflasyon başta olmak üzere. Ve her açıdan ekonominin çeşitli açılardan kırılgan olduğu vesaire söyleniyor. Buna karşılık hiç de öyle olmadığını gösteren bir açıklama var. Buna ne diyorsun? Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin
Nebati her şey çok iyi gidiyor demiş.
Evet.
Çeyrek rakamlarına dayanarak söylüyor.
Yani tablo apaçık ortada demiş. Türkiye adeta evet, tam yerliyor.
İkinci çeyrek baktım ben de Ömer. İkinci çeyrek rakamlarını şey diyor. İşte çok olmadı yayınlananı. Onları söylüyor. İkinci çeyrekte yıllık şeyi biliyoruz. Büyüme tabii ki yüksek oldu geçen yıla kıyasla. Ama Nebati şunu görmüyor. İkinci yarı. Hemen orada bütün iktisatçılar neredeyse en fikir. Büyüme ciddi olarak düşecek. Şimdi Hisarcıklıoğlu'nun söylediği de bu. Büyüme çok büyük sıkıntıya gireceğiz. Yani makro açıdan söylemiyor. Mikro açıdan firmalar, işletmeler açısından konuşuyor. Ama söylediği çok açık. Bu soruna çare bulunamazsa yani işletme sermayesi, eriyen işletme sermayeleri özellikle diyor ki en çok sıkıntıyı küçük ve orta ölçekli firmalar çekiyor. Şimdi bu soruna çare bulunmazsa bu ne demek? Üretim düşecek demektir. Yani ikinci yarı, şimdi ikinci yarıya girdik artık Temmuz'dan bu yana. Büyüme hiç de öyle ilk yarıda olduğu gibi olmayacak. Şimdi herkes bunu görüyor, söylüyor. Nebati ikinci çeyreğin ilk yarının rakamlarına bakarak toz pembe görüyor. Böyle gidecek diye söylüyor, iddia ediyor ekonomi. Halbuki çeyrekten çeyreğe rakamlara baksa yani 3 aydan 3 aya büyüme ne oluyor? Çünkü o rakamlar da açıklanıyor. Yıllık değil sadece. Adım adım azaldığını görüyoruz. Büyük bir ihtimalle ikinci çeyrekten 3. çeyreğe oldukça düşük bir büyüme gelecek. Bu sıkıntı devam ederse Hisar Cıklıoğlu'nun sözünü ettiği başka sıkıntılar da var tabii. O zaman çünkü satın alma gücü de hızla eriyor. Yani asgari ücrete zam yapıyorsun Aralık'ta %50. 3-4 ay sonra o uçup gidiyor. Ay daha tekrar yapıyorsun. O da 2-3 ayda uçup gidecek. Yani bu asgari ücreti söylüyorum ama bütün ücretler için ki diğer ücretler asgari ücret kadar da artmayabiliyor. Satın alma gücü azalıyor. Yani iş talepte büyük sıkıntı var. Dolayısıyla bunları tabii görmezden geliyor. Yakın geçmişe bakıp işte pembe bir tablo çiziyor. Yani ben çok ciddiye alınacak bir şey görmüyorum. Nebati Bey'in Sayın Bakan'ın söylediklerinde ikinci yarı geçmeyecek. Şimdi bu tabii kritik. Alo.
Evet evet dinliyorum. Yani Türkiye adeta
kritik.
Tam
yoluyla tabii dedi. Şu var. Yani bunu belki başka bir programda böyle bir ya da gelecek programda bir ekonomi politik tadında bir şey mi yapsak, tartışma mı yapsak? Yani çünkü seçimler yaklaşıyor. İktidar acaba Nebati inanarak mı söylüyor bunu bilmiyorum ama inanarak söylüyorsa iktidar demek ki farklı bir senaryo öngörüyor seçime giderken ekonomi cephesinde. İktisatçılar, işte işverenler, neyse diğer kesim, ille muhalefet demek istemiyorum, daha nesnel bakanlar farklı bir gidişat görüyor. Acaba hangisi? Bu tabii iktidarın seçimlere giderken eğer iktidar haklıysa ikinci dönemde, ikinci yarıda yani halen şu sıralarda ekonomi ilk yarıda olduğu gibi büyümeye devam ediyorsa, bunu 2023'ün ilk yarısında da başarabilecekse farklı bir siyasi senaryo bizi bekliyor demektir. Yok, yanılıyorlarsa, biz haklıysak, o zaman iktidar eninde sonunda bunun farkına varacak, işlerin içine beklediği gibi gitmediğini. O zaman ne yapacak? Son çare olarak özellikle büyük bir döviz sıkıntısı bekliyor. Sonbaharda, çünkü firmaların birikmiş geri ödemeleri var, kamunun var, döviz borçlarında geri ödemeler. Orada yeniden borçlanmaya kalksalar korkunç, dolar bazında %10 falan faiz ödemeleri gerekecek, belki daha fazla. Onu yapamazlar, hatta o faizlerden uluslararası kredi sistemi kredi de vermez. Geri ödeyecekler, geri ödemek için hadi diyelim Türk liraları paraları var, onları döviz almaları lazım. Yani dövizle bir talep şiddetlenecek, turizm sezonu da geçmiş olacak sonbaharda. Büyük soru şu, döviz bulabilecekler mi? Ya iktidardan söz ediyorum. Merkez Bankası döviz bulabilecek mi? Yeni swap anlaşmaları yapabilecek mi? Yoksa içerideki dövizlere mi göz dikecekler, mevduatlara? Ne olacak? Yani büyük soru işaretleri var. Bu senaryolar, hani ikinci senaryo, büyüme düştü, ekonomi zorlanmaya başladı, iktidar son derece tedirgin, kur üstünde ciddi bir baskı oluştu, döviz yok. Ne yapar? Bence bu soru çok hayati bir soru haline gelecek önümüzdeki aylarda.
Evet, baya pembe bir tablo çizmiş olduğu rahatlıkla söylenebilir Hazine ve
Maliye. Yani çizdiği tabloyla biraz önce İsa Çoklu'nun söyledikleri arasında da görüyoruz ya, taban tabana başka, evet. Başka bir ekonomiden bahsediyor. İsa Çoklu başka bir ekonomiden bahsediyor.
Evet. Evet, bunu önemli, yeni önümüzdeki haftalardaki programlarda önemli,
evet,
bir kez daha etraflıca ele almak gerekir herhalde.
Aynen.
Peki, burada bitirebiliriz herhalde. Çok teşekkür ederiz.
Rica ederim. İyi yayınlar.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.